Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Muhterem dinleyiciler, şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Ali İmran suresinin 55 ve 56. ayetlerini İranlı karilerden Said Maliki'den dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا صدق الله العلي العظيم.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani Allah İsa'ya demişti ki, ey İsa, doğrusu senin hayatına ben son vereceğim. Seni kendime yükselteceğim. Seni küfredenlerden temizleyeceğim ve sana uyanları kıyamete kadar küfre sapanların üstüne geçireceğim. Sonra dönüşünüz yalnızca banadır. Hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz şeyde aranızda ben hükmedeceğim. Küfredenleri ise dünyada ve ahirette şiddetli bir azapla azaplandıracağım. Onların hiç yardımcıları yoktur. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pâk-ı Ehl-i Beytine salat ve selamlar Tahran Radyosu'ndan. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 5 Azer 1399 Hicri Kameri, 9 Rebiyusani 1442 ve 25 Kasım 2020 Çarşamba. Ayrıca Hazreti Masum'a Selamun Aleyha'nın vefatını idrak ediyoruz. Bu vesileyle hepinize başsağlığı diliyoruz. Değerli dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi romlerinin ardından sırasıyla CHP'li Ali Özgündüz ile Bülent Arınç'ın istifası üzerine yapılan röportaj, İran basından seçmeler, Türkiye gündemi, sağlık bülteni isimli programları dinleyeceksiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameney.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özetler. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hameni, Besic kurumunun milletin büyük serveti olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Ruhani, Amerika'nın yeni yönetiminin Trump'ın yanlışlarını düzeltmesini istedi. Son 24 saatte İran'da korona salgınından dolayı 469 vatandaş daha hayatını kaybetti. Azerbaycan Cumhuriyeti ordusu Kelbecer'de. Yemen Dışişleri Bakanı İran'ın Yemen'de barışı teşvik ettiğini belirtti. Ve Türkiye Yunanistan'ı görüşme masasına çağırdı. Şimdi haberler.
Yarın Hicri Kameri 10 Rebiyusani 1442, miladi 26 Kasım 2020, Hazreti İmam Rıza Aleyhisselam'ın kız kardeşi Hazreti Fatıma-i Masume Selamullahi Aleyha'nın vefat yıl dönümüdür. Hazreti Fatıma Selamullahi Aleyha'nın Pak Türbesi'nin yer aldığı İran'ın kutsal kenti Kum, Ehl-i Beyt imamlarından 7.si, Hazreti İmam Musa Kazım Aleyhisselam'ın kızı, Hazreti Fatıma-i Masume Selamullahi Aleyha için vefat yıl dönümü dolayısıyla yasa büründü. Kum halkı siyah bayraklar asarak İslam'ın örnek kadınlarından olan Hazreti Fatıma Selamullahi Aleyha ve Ehl-i Beyt'e besledikleri aşk ve sevgilerini de gözler önüne serdiler. İslam İran halkı Hazreti Fatıma-i Masume Selamullahi Aleyha'nın vefatı olduğu gün bağlanan bu gecede kutsal kent Meşhed başta olmak üzere kutsal mekanlar ve camilerde sanan olarak düzenlenen matem etkinliklerine katılmaktadırlar. İrib olarak Hz. Fatıma-i Masume Selamullahi Aleyha'nın vefatı yıl dönümü dolayısıyla tüm Müslümanlar için taziyelerimizi iletiyoruz.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameni, Mustazaflar Gönüllü Seferberlik Kurumu BESİC'in kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda bu kurumu İran milletinin büyük serveti ve Allah vergisi birikim niteledi. Bugün 25 Kasım 2020 İran İslam Cumhuriyeti Nizamı'nın büyük kurucusu İmam Hümeyni'nin fermanı üzerine Mustazaflar Gönüllü Seferberlik Kurumu BESİC'in kuruluş yıl dönümüdür. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hameni bugün yayımladığı mesajda BESİC rahmetli imamın büyük ve parlak yadigarı ve milli iktidar simgesi, ayrıca safa, ihlas, basiret ve cihat sergisi olduğunu belirtti. Ayetullah Hameni mesajında şöyle devam etti. Ülkeyi, bağımsızlığını ve istikrarını savunmak, ülke genelinde geniş çapta hayati hizmetleri sunmak, yeni bilimsel ve teknolojik faaliyetlere öncülük etmek, değerleri ve manevi ortamı korumak gibi alanlarda sürekli BESİC'in adı geçiyor ve varlığı dikkat çekiyor. Ayetullah Hameni ayrıca iman, azim ve irade, sorumluluk duygusu ve özgüven gibi özellikler bu gücün ve düğümleri çözme yeteneğinin temel unsurları olduğunu belirterek, tüm bunlar başlı başına ilahi nimet ve muhibet olduğunu, bunlar için şükretmek ve sürekli korumak ve arttırmak gerektiğini ifade etti. BESİC, İran milletinin büyük serveti ve Allah vergisi birikimi olduğunu kaydeden Ayetullah Hameni'yi, bu milletin düşmanları şimdi ve her zaman bu gücü nasıl yok edebileceklerini düşündüğünü vurguladı. Ayetullah Hameni ayrıca kurum yetkilileri ve gönüllü seferberlerin her biri tek tek kendisini düşman hilelerini boşa çıkarmakla yükümlü görmesi ve Allah'a tevekkül ve ihlasla yoluna devam etmesi gerektiğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Hasan Rouhani, Amerika'nın şimdiki başkanı Donald Trump'ın yıkıcı uygulamalarına işareti, bu ülkenin yeni yönetimi Trump'ın insan hakları ihlallerine ve terörist uygulamalarına açıkça kınaması ve yanlış politikalarını telafi etmesi gerektiğini belirtti. Çarşamba günü Bakanlar Kurulu oturumunda İran milletinin Amerika'nın dayattığı iktisadi savaşta direnişini takdir eden Cumhurbaşkanı Rouhani, İran milletinin büyük zaferi ve düşmanın bu iktisadi savaşta kesin hezimetinin en önemli işareti Trumpizm döneminin sona ermesinden ibaret olduğunu belirtti. Amerika'nın şimdiki başkanı Trump'ın ve İran milletine karşı işlediği cinayetlerin dosyası kapandığını kaydeden Cumhurbaşkanı Rouhani şöyle dedi. Trump tarihin en büyük cinayetlerine İran ve Filistin gibi bağımsız milletlere ve devletlere karşı işlemiştir. Amerikan Başkanı Trump'ın uluslararası platformlarda, hukuk kurumlarında, ahlaki alanda, dünya ve Amerika kamuoyu karşısında başarısızlığı 2020 başkanlık seçimlerinde hezimete uğramasının başlıca etkenlerinden olduğunu kaydeden Rouhani, Amerika'nın yeni yönetimi, Trump'ın bu ülkenin imajını tahrip eden insan hakları ihlallerini ve terörist uygulamalarını açıkça kınaması ve Trump'ın yanlış politikalarını da telafi etmek için büyük adımlar atması gerektiğini vurguladı. Rouhani konuşmasının devamında İran'ın yükümlülüğe karşı yükümlülük ve adıma karşı adım ilkesini işareti Amerika'la yeni yetkilerin de bu yönde iradeleri bulunduğu takdirde bazı sorunlar daha kolay çözümlenebileceğini kaydetti.
Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, İran'a karşı askeri seçeneğin artık düşmanın gündeminde olmadığını söyledi. Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, İran'da Gönüllü Seferberlik Haftası münasebetiyle yaptığı konuşmada, düşmanın İslami düzeni zedeleme konusunda hayal kırıklığına uğradığını söyledi. Askeri saldırı ve savaş seçeneğinin artık düşmanın gündeminde olmadığını belirten Tümgeneral Selami, düşman İslam Cumhuriyeti düzenini darbe indirmek için din, kültür, yaşam ve sağlığı hedef almıştır dedi. Tümgeneral Selami, gönüllü halktan oluşan seferberlik kurumu, İslam devrimi liderinin komutası altında milletin yüksek değerlerini savunmak için sahadadır ifadesini kullandı.
İran Sağlık Bakanı Sözcüsü Sima Saldanları devlet televizyonunda yayınlanan açıklamasında COVID-19 salgını ile ilgili son bilgileri paylaştı. Son 24 saat zarfında maalesef 469 vatandaşımızı da koronavirüsten kaybettik. İran Sağlık Bakanlığı sözcüsü Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında COVID-19 salgınında son 24 saatte 469 kişinin de yaşamını yitirdiğini ve 13.843 yeni vaka tespit edildiğini belirtti. Lari böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 46.207'ye, vaka sayısının da 894.385'e çıktığını aktardı. Virüse yakalanan hastalardan 5.832'sinin durumunun ağır olduğunu söyleyen Sağlık Bakanı Sözcüsü, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 625.606'ya ulaştığı bilgisini verdi.
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile Azeri mevkidaşı Ceyhun Bayramov, video konferans aracılığıyla görüşerek iki ülkenin münasebetlerinin daha da derinleştirilmesi ve geliştirilmesine vurgu yaptılar. Görüşmede İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanları iki ülkenin ilişkilerindeki son gelişmeleri ve bölgede savaş sonrası koşulları masaya yatırdılar. İki ülke büyükelçilerinin de katıldığı bu görüşmede İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanları iki ülkenin uluslararası örgütler nezdinde yeniden yapılandırma projeleri, çalışmaları süren projeler, Hudaferin Barajı, Reşt Astara Demiryolu, Kuzey-Güney ve Doğu-Batı koridorlarının hizmete verilmesi ve iki ülkenin ortak ekonomik komisyonun düzenlenmesi gibi alanlarda işbirliğinin güçlendirilmesi hakkında görüş tatilinde bulundular.
27 yıl aradan sonra Azerbaycan Cumhuriyeti ordusu ilk kez Kelbecer bölgesine girdi. Ermeni güçleri Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasında Rusya'nın ara buluculuğunda yapılan anlaşma gereği 27 yıldır işgal altında tuttukları Kelbecer'den geri çekildi. Azerbaycan ordusu bölgeye giden yolda mayın temizliği yaptı. Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kelbecer'in işgalden kurtulması dolayısıyla ulusal sesleniş konuşması yaptı. Aliyev, düşmandan tüm savaş suçları, tüm yıkımları nedeniyle hesap soracağız. Kurtarılan tüm şehirlere ve bölgelere canlandıracağız. Bu bölgelerin yeniden kurulması için büyük planlarımız var, dedi. Bu arada Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, bölgede barış ve güvenliğin temin edilmesi için Rus barış güçlerinin Karabağ bölgesindeki varlığının gerekli olduğunu kaydetti. Yapılan anlaşmaya göre Rus barış gücünün Karabağ bölgesinde 5 seneden fazla kalarak bu bölgede yaşayan vatandaşların güvenliğini sağlayacağını söyleyen Paşinyan, Rus barış gücünün üstlendiği bu misyonda başarılı olmasını temenni etti.
İran İslam Cumhuriyeti Şehircilik ve Ulaştırma Bakanı Muhammed İslami, Haf-Herat Demiryolu projesinde son aşamalara gelindiğini duyurdu. Haf-Herat Demiryolu projesi hakkında açıklamalarda bulunan İranlı bakan, İran ile Afganistan Demiryolu'nun bir ay zarfında iki ülkenin üst düzey yetkililerinin katılımıyla düzenlenecek törende birbirine bağlanacağını söyledi. Bakan Muhammed İslami, kara ile çevrili Afganistan gibi ülkelerin serbest sulara erişmeye çalıştığına işaretle Haf-Herat Demiryolu'nun İran üzerinden Afganistan'ın transitine katkı sağlayacağını vurguladı.
İran Dışişleri Sözcüsü Hatipzade, İran-Afganistan stratejik belgesinin yakında imzalanacağını duyurdu. Kabil'de muhabirimizle konuşan Dışişleri Sözcüsü Said Hatipzade, iki ülkenin ilişkilerini çok geniş nitelerken stratejik belge konusundaki görüşmelerde büyük ilerleme kaydedildiğini ifade etti. İran'ın Afganistan'da güvenliğin sağlanmasını da desteklediğini söyleyen Sözcü Hatipzade, Katar'da Afgan taraflar arasında yapılan barış müzakerelerine işaretle İran'ın her daim Afganistan'da savaşın son bulması ve daimi ateşkesin sağlanmasını istediğini vurguladı.
Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, İran ve Venezuela'nın Tahran ve Caracas arasındaki ilişkilerin genişletilmesi ve geliştirilmesi için zemin sağladığını belirterek, iki devletin tüm bakanlarının katılımıyla ortak bir ikili komisyon düzenlemeyi planladıklarını söyledi. İRNA'ya röportaj veren Arreaza, iki ülkenin mevcut hükümetleri döneminde Tahran-Caracas ilişkilerinin önemine değinerek, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Rouhani'nin Amerika'nın iki ülkeye yönelik yaptırımları sonucunda halklarımız için en önemli öncelik haline gelen belirli stratejik alanlara odaklanma ihtiyacını vurguladığına inanıyorum. Örneğin enerji sektörüyle petrol üretimi ve mal ve gıda nakliyesi üzerinde doğrudan etkisi olan Amerika yaptırımları bunlardan bazılarıdır, dedi.
Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti Dışişleri Bakanı Heşam Şeref, İran İslam Cumhuriyeti'nin Yemen'de siyasi sürece yardım ettiğini ve bu ülkede barışı teşvik ettiğini belirtti. Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti Dışişleri Bakanı Heşam Şeref bugün UNews Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada bazı tarafların İran'a Yemen'e silah göndermekte suçladığını ancak İran'ın Yemen'de barış ve huzurun sağlanması peşinde olduğunu kanıtladığını belirtti. Yemenlilerin ülkelerinde barışın sağlanması ve hayatın normale dönmesini desteklediklerini işaretti. Ancak Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri için Yemen'in yakılıp yıkılmasının da önemli olmadığını vurguladı.
Amerika Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, bu ülkenin seçilmiş başkanı Joe Biden'in dün isimlerini açıkladığı bakan adaylarını bilinçsiz kişiler olarak niteledi. Amerika Dışişleri Bakanı Pompeo, seçilmiş başkan Biden'in isimlerini açıkladığı bakan adaylarının hayali dünyada yaşadığını söyledi. Pompeo, eski başkan Barack Obama döneminde demokrat siyasilerinden gördüklerini işaretle onların geriye dönüş hareket ettiklerini ifade etti.
Bazı Arap ülkelerinin işgal rejimiyle normalleşmesine tepkiler sürüyor. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
Son zamanlarda bazı Arap rejimleri işgal rejimi İsrail ile ilişkilerini normalleştirmeye başladı. Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn rejimlerinin ardından bu kez Suudi Arabistan işgal rejimiyle normalleşmeye çalışıyor. İslam dünyası ise bölgedeki bazı Arap rejimlerinin bu yaklaşımına karşı çıkıyor. İşgal rejimi İsrail basını işgalci İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun gelecek hafta normalleşme anlaşmalarını imzalayarak İslam aleminde geniş çaplı tepkilere yol açan Birleşik Arap Emirlikleri ile Bahreyn'i ziyaret edeceğini duyurdu. Siyonist rejim başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Suudi Arabistan'a gizli bir ziyaret düzenlemesinin ardından İsrail Hayom gazetesi Filistin topraklarını işgal eden eli kanlı katil Netanyahu'nun gelecek hafta başında ilk kez açık şekilde Abu Dhabi ve Manama'yı ziyaret edeceğini belirtti. Gazetede yer alan bilgilere göre Siyonist Netanyahu iki ülkeyi gerçekleştirmeyi planladığı ziyaretler kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed ve Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al-Halife ile görüşecek. Öte yandan Birleşik Arap Emirlikleri'nin resmi ajansı VAM, İsrail ürünlerinin içinde bulunduğu bir konteynerin tarihte ilk defa Birleşik Arap Emirlikleri'nin Cebel Ali Nakliye Limanı'na ulaştığını duyurdu. Bu arada İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu aldığı resmi davet üzerine yakın bir zamanda Bahreyn Devleti'ni ziyaret edeceğini açıklamıştı. Sosyal medya ağı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Netanyahu attığı adımlarla İslam aleminin yoğun tepkilerini üzerine çeken Bahreyn'in Veliaht Prensi ve Başbakanı Selman bin Hamad bin İsa Al-Halife ile telefonla görüştüğünü ifade etmişti. Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Suudi Arabistan başlamak üzere bazı Arap rejimlerinin işgal rejimiyle normalleşme yolunda hareket etmeleri İslam dünyasının tepkisine yol açmıştır. Bu bağlamda dün Tahran'da düzenlenen bir toplantıda Filistin İslami Cihat ve İslami Direniş Hareketleri temsilcileri söz konusu Arap ülkelerinin işgal rejimiyle ilişkilerini normalleştirmesini kınayarak işgal rejiminin komplolarına karşı Filistinlileri birleşmeye çağırdılar. Kudüs Yüksek İslami Vakıflar Konseyi Başkanı Şeyh Abdülazim Selhep de yaptığı bir açıklamada Siyonist İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile Mossad Başkanı Yossi Cohen'in İslam aleminin tarif edilemeyecek derecede ehemmiyet atfettiği Mekke ve Medine şehirlerini içine alan Suudi Arabistan'ı ziyaret ederek Veliaht Prens Muhammed bin Selman'la bir araya gelmesini şiddetle kınadı. İran İslami Şura Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu üyesi Abbas Muktedai de Suudi Arabistan'ın Amerika Birleşik Devletleri ve ırkçı İsrail'in peşinden gitmesiyle Müslüman milletler arasında konumunu kaybettiğini belirtti. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberleri devam ediyor. Türkiye Dışişleri Bakanı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan tehdit diliyle ve Avrupa Birliği'ni arkasına almaya çalışarak bir sonuca ulaşamayacağını artık anlamalıdır. Ön koşullar ileri sürmekten de vazgeçmeli ve görüşme masasına bir an evvel oturmalıdır dedi. Türkiye Dışişleri Bakanı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın sosyal medyada çıkan Türkiye ile ilgili beyanları hakkındaki soruya da cevap verdi. Aksoy, Dendias'ın bugünkü açıklamalarında Türkiye'ye yönelttiği ithamlar ve kullandığı tehditkar dilin Yunan tarafının Türkiye ile arasındaki meselelere diyalog ve diplomasi yoluyla çözmeyi arzu etmediğini bir kez daha gösterdiğini kaydetti.
Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Türkiye ile ilişkilerin kritik bir anda olduğunu söyledi. Doğu Akdeniz'deki faaliyetleri nedeniyle Avrupa Birliği Konseyi'nin Türkiye ile ilgili önemli kararlar almak zorunda olacağını söyleyen Borrell, Türkiye ile uzlaşmaya devam etmeliyiz dedi. Brüksel'de 10 Aralık'ta toplanacak Avrupalı liderlerin Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetleri konusunda aralarında yaptırımında olabileceği ifade edilen kararlar alması bekleniyor.
Türkiye destekli onlarca teori Suriye'de düzenlenen bombalı saldırı ve kanlı bir pusu sonucu öldü. Son 24 saatte Suriye'nin İdlib vilayetine bağlı Elbaf ve Afrin kentlerindeki 3 bombalı saldırıda ve Rakka'nın kuzeyindeki Kürt unsurlarından kurdu. Pusu sonucu Türkiye destekli 29 unsur ölürken 35 kişi de yaralandı.
Irak Hizbullah Hareketi Sözcüsü, Amerika'nın askerlerini Irak'tan çekme konusunda yaptığı oyalamanın zaman kazanma ve kamuoyunu kandırma doğrultusunda bir girişim olduğunu belirtti. Irak Hizbullah Hareketi Sözcüsü Muhammed Muhi, El Alem Televizyon kanalına yaptığı açıklamada Hizbullah'ın hiçbir zaman Amerika ve yaklaşımlarına güvenmediğini, çünkü Amerika'nın geçmişte defalarca askerlerini Irak'tan çekeceğini söylediğini, ancak bir süre sonra bu iddianın yalan olduğunun ortaya çıktığı, hatta yeni askerler bile Irak'a getirdiğini kaydetti.
Filistin İslami Direniş Hareketi, Hamas işgal rejimi İsrail savaş uçaklarının Suriye'nin Golan Tepeleri sınırındaki Kuneitra kasabasına yönelik saldırısının barbarca ve düşmanca olduğunu vurguladı.
Ve Afganistan'da kan durmak bilmiyor. Ülkenin Kandahar vilayetinde iki ayrı saldırıda 4 kişi öldü, 7'si polis, 13 kişi yaralandı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. İlk yorumumuz Ayetullah Hamenei'nin yabancıların güvenilmez olduğunu belirtmesi etrafında. İslami Kalabalık rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, dün sabah 3 ERK başkanları ve Ekonomik Koordinasyon Yüksek Konseyi'nin diğer üyelerinin katılımıyla düzenlenen oturumda ekonomi alanında önemli ve stratejik konulara değinildi. Ayetullah Hamenei, ekonomik sorunların çözümü için ekonomi meseleleri uzmanlarının önerileri ve projelerini işareti, yaptırımların Amerika ve Avrupalı ortaklarının İran halkına karşı cinayetleri vacı bir gerçek olduğunu belirtirken, bu cinayet yıllardır İran milletine karşı işlenmektedir, ancak son 3 senede şiddet kazanmıştır. Yaptırımların çözümü için yaptırımları etkisiz hale getirmek ve üstesinden gelmek ve yaptırımların kaldırılması gibi iki yol vardır. Tabii ki biz yaptırımların kaldırılması yolunu bir kez denedik ve yıllarca müzakere ettik, fakat bir sonuca varmadı. Dışarıdan bir açılımında olmayacağı varsayım ile hareket etmek gerektiğini de belirten İslami Kalabalık rehberi, bazılarının ümit bağladığı dışarıdakilerin iş koşullarının asla belli olmadığını ve onların yaşadıkları son sorunları nedeniyle uluslararası konuların onlara tutum sergilemek veya diyalog imkanı vermediğini, o yüzden sözlerine güvenip planlama yapmamak gerektiğini vurguladı. Her ne kadar Avrupalılar kendi tutumlarında Amerika'dan bağımsız olarak ekonomik karar aldı ve siyasi tavır takındığını göstermeye çalışsalar da, onların izlediği siyaset her zaman çelişkilerle birlikte ve sürekli değişikliklerle beraber olmuştur. Bu bağlamda Bercam Anlaşması tarafı olan 3 Avrupa ülkesi, yani Avrupa Birliği'nin ağır topları, Amerika'nın Bercam Nükleer Anlaşması'ndan resmen çekilmesi ardından bir taraftan kendi itibar ve haysiyetlerini koruma bağlamında söz konusu çok yönlü bu anlaşmaya destek verirken, diğer yandan pratikte nükleer anlaşmadaki sorumluluklarını gerçekleştirmede büyük zaaflar gösterdiler. Söz konusu ülkeler aynı zamanda da Amerika tutumları doğrultusunda İran'ın dış siyaset ilkeleri ve savunma siyasetlerine karşı sınırlar belirlemeye çalışıyorlar. Fakat bu müdahaleci tutum İran tarafından da asla kabul edilemez. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamene'yi bu bağlamda dünkü sözlerinden bir başka bölümünde 3 Avrupa ülkesinin boş konuşmalarına işaretle bölge meselelerine en fazla yanlış müdahalelerde bulunurken İran'a bölgeye müdahale etmeyi diyorlar. İngiltere ve Fransa yıkıcı nükleer füzelere sahipler, Almanya'da bu yolda hareket ederken İran İslam Cumhuriyeti'ne füzen olmasın diyorlar açıklamalarında bulundu. Aslında Amerika özellikle son 3 yılda yaptırımlarını yoğunlaştırarak İran ekonomisini hedef almış bulunuyor. Böylece ülkeye ciddi zararlar verirken Avrupa'nın yaptırımlarının etkisini azaltma bağlamındaki vaatleri de gerçekleşmedi. Yaptırımlar gerçi İran halkına zorluklar ve eksiklikler dayatsa da diğer yandan ülke ekonomisine mutlak bağımlılık ve ekonomik şoklardan hasar oranını azaltma bağlamında yeni bir fırsat oluşturdu. Başka bir ifadeyle İran ekonomik savaşa karşı kendi tutumunu ekonomik direnişine kaydırarak yerli kapasitelere dayanmayı tercih etti. Bunun yanı sıra üretimde atılım da korona pandemisi sebebiyle beklenen seviyede olmasa da ekonomik sorunları aşmakta güvenilir bir seçenek olarak önem taşıyor. Tüm bu sebeplerden dolayı İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamene'nin dünkü konuşması iki önemli konuya vurgu yapıyor. Birincisi ülkenin iş ekonomik kapasitelerini kullanma zaruretinin önemi ve sorunlardan korkmamak. İkincisi ise İran halkının iktidar alanında ilke ve tutumlarının korunmasına çalışmaya ilaveten sorunları aşmak için titiz ve açık yorumların sunulması.
Tahran Radyosu'ndan gönül siyasi yorumlarını dinliyorsunuz muhterem dinleyiciler. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Birleşmiş Milletler Antlaşması ve hedefleriyle çelişen tek yanlı yaptırımlar konusunda. Günümüzde savaş, güvensizlik, terörizm ve korona gibi sorunlar ve tehditlere ilaveten, bizzat günümüzde sorunların birçoğunun kaynağı olan yaptırım ve tek yanlılık gibi bir başka sorun daha yaşanıyor. Gerçi Amerika yetkililerinin itiraf ettiği gibi İran'a karşı yaptırım uygulayacak başka bir şey geriye kalmamasına rağmen yine de Amerika Başkanı Donald Trump görevinin son günlerinde bu insanlık dışı siyasetini sürdürmekten vazgeçmeyip boş bahane ve sebeplerden dolayı uyguladıkları yaptırımları daha da yoğunlaştırmaya çalışıyor. Fakat korona salgını ve yaptırımlardan dolayı yaşanan ekonomik sorunlar sadece İran'la kısıtlı kalmıyor ve kesinlikle dünya ekonomisine olan olumsuz etkisi gelecekte daha da açık bir şekilde hissedilecektir. İran İslam Cumhuriyeti'nin Viyana'da uluslararası kurumlar nezdinde temsilcisi ve Büyükelçi Kazım Garibabadi, pazartesi günü Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü UNIDO'nun 48. oturumunda yaptığı konuşmada gelişmekte olan ülkelere yönelik illegal ve tek yanlı yaptırımlar ve sonuçlarını eleştirerek Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü UNIDO'dan üretilecek olan korona aşısının adil bir şekilde dağıtılması ve ihtiyaç sahibi ülkelere gerekli teçhizatın ulaştırılmasının sürmesi için çalışmalarını arttırmasını istedi. Tek yanlı yaptırımların İnsan Hakları Konseyi ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu bildirilerinde defalarca insanlık dışı ve hukuka aykırı olduğu vurgulanmıştır. Bu insanlık dışı eylem, hükümetlerin uluslararası sorumlulukları 1. ve 2. maddeleri uyarınca uluslararası hukuk, insan hakları antlaşması ve insanseverlik hukuka açıkça aykırıdır. İranlı avukatlardan bir grup geçen ay Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'e gönderdikleri mektupta bu konuyu sorumluca takip etmesini ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ve Güvenlik Konseyi'ni taşıyarak Birleşmiş Milletler üyelerinin Birleşmiş Milletler Antlaşması'nda kayda geçen görevlerini yerine getirerek İran halkına karşı illegal yaptırımları sonlandırmak için ortam hazırlamasını istediler. Çin artı 77 grubu Dışişleri Bakanları da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki oturumunda söz konusu yaptırımların bir an önce kaldırılmasını istediler. Fakat Amerika saldırgan eylemleriyle Uluslararası Adalet Divanı'nın bağlayıcı olan ve zorunluluk getiren geçici kararını bile ihlal etmeye devam ediyor. Uluslararası Adalet Divanı 3 Ekim 2018 tarihinde verdiği kararla Amerika'yı sivil havacılık, tarım, ilaç ve insani ürünlerin yaptırımını kaldırmaya mecbur kıldı. Amerika'nın illegal ve insanlık dışı girişimleri ve tek yanlı yaptırımları uluslararası topluma daha fazla sorunlar oluşturabilir. Beyaz Saray şimdiye kadar diğer ülkelere uyguladığı yaptırımları dünya serbest ticaret sürecini önemli ölçüde büyük zararlar verirken diğer birçok ülkeyi de kendi siyasetlerini kabul ettirmek bağlamında yaptırımlarla tehdit etmeye devam ediyor. Böyle bir durumda Birleşmiş Milletler ve UNIDO gibi bağlı örgütler ve kurumlar tıbbi terörizmi ile düğümlenen Amerika ekonomik terörizmine karşı sessiz kalmamaları gerekiyor. İran İslam Cumhuriyeti'nin uluslararası kurumların Viyana daimi temsilcisi ve büyükelçisi Kazım Garibabadi'nin sözleri bu bağlamda Birleşmiş Milletler'e, üye ülkelere karşı sorumluluklarının bir bölümünü hatırlatmaktadır. Kazım Garibabadi, koronavirüs salgınının gelişmekte olan ülkelerin üzerinde kısa ve uzun vadeli etkilerinden duyulan kaygıya işaretle şöyle dedi. UNIDO tüm çabalarını Birleşmiş Milletler'in diğer kurumları ile işbirliği çerçevesinde bu ülkelerin gerekli tıbbi ekipmanlara ulaşma imkanından ve ayrıca üretilen aşılardan adil bir şekilde yararlanmaları üzerinde odaklanması gerekir.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysen Feriver. Türkiye eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden istifa etti değerli dinleyicilerimiz. Arınç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüklerini ve karşılıklı iyi niyet temennileriyle helalleştiklerini söyledi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan da AK Parti grup toplantısındaki konuşmasında Bülent Arınç'ın Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş ile ilgili sözlerine tepki gösterdi değerli dinleyiciler. Şimdi AK Parti ile ilgili yaşanan bu haberi ve gelişmeyi ve özellikle şimdi son günlerde AK Parti'nin yargıda ve hukukta reform yapılacağı konusu üzerine vurgu yapması meselesine değinmek istiyoruz. Acaba gerçekten böyle bir iş gerçekleşebilir mi, hayata geçebilir mi? Bugünkü sohbetimizde CHP'li Sayın Ali Özgündüz bizimle birlikte. Ali Bey hoş geldiniz, sağdasınız efendim.
Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ederim katıldığınız için Ali Bey. Şimdi Arınç tepki çeken konuşmasının ana ekseninin yargıda yapılacak reform konusu olduğunu söyledi geçtiğimiz günlerde. Twitter hesabından paylaştı ve neden Arınç şimdi suskunluğunu bozdu ve bunca yılın ardından AK Parti Genel Başkanı'nın sözlerine ve AKP'nin genel olarak tutumlarına böyle tepki gösterdi sorusu gündeme geliyor. Nasıl değerlendirirsiniz son bu olup biten olaylar, özellikle Arınç meselesini nasıl siz buldunuz Türkiye'de?
Evet, öncelikle tabii Türkiye'de eğer iktidar partisi bugün yargı reformundan, hukuk reformundan bahsediyorsa bu hale getirenin de kendisi olduğunu kabul ediyor. Yani bir nevi de itiraftır. Çünkü 18 yıldır AK Parti tek başına ülkede iktidar ve anayasa dahi bütün kanunlara kanunlarda değişiklik yaptı. Yani yargıyla ilgili defalarca reform adı altında düzenlemeler yaptı. Dolayısıyla şu anda yargının içinde bulunduğu durumun müsebbibi de bu iktidardır. Önce bu testi yapalım. Sonra Bülent Arınç yargı reformundan bahsediyor. İşte kendisinin de içinde bulunduğu hükümetler bu hale getirdi. Ama yine de önemli. Yani Bülent Arınç'ın çıkışı da önemli. Bülent Arınç'ın istifası da önemli. Niçin önemli? Bülent Arınç sıradan bir kişi değil. Bülent Arınç AKP'nin dört kurucusundan bir tanesi. Yani asıl AK Parti ekibi Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Bülent Arınç, önceki Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Abdülhatif Şener'le başladı bu hareket. Yenilikçiler hareketi. Şu anda bu dört kişilik çekirdek kadrodan Sayın Erdoğan'dan başka kimse kalmadı. Yani Erdoğan'la yollar ayrıldı. Abdullah Gül yok.
Evet.
Abdülhatif Şener şu anda bizim partide, Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapıyor. Bülent Arınç da ayrıldı. Dolayısıyla Erdoğan tek başına kaldı. Bu açıdan önemli. Her ne kadar Bülent Arınç partiden istifa etmediyse de ama Erdoğan'la yollarını ayırdı. Ve söylemler de çok sert. Yani hem Cumhurbaşkanı'nın Arınç'a dönük fitne fesat çıkarıyorlar sözü.
Evet.
Hem Arınç'ın çok bundan etkilenmiş olması, kırılması ve Cumhurbaşkanı'nın randevu dahi vermeden telefonla görüşten sonra istifa etmesi önemli diye düşünüyorum.
Doğru. Şimdi efendim, Türkiye'deki kimi gazeteciler ve siyasi yorumculara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan ülkede korku imparatorluğu oluşturmuş durumda. Bülent Arınç'ın da son günlerde ifade ettiği sözleri 2016 yılından bu yana AK Parti içerisinde çoğunluk düşünüyor zaten diyorlar. Şimdi buna ne kadar katlıyorsunuz? Gerçekten böyle bir atmosfer var mı Türkiye'de ve AKP'liler bunu hissediyor mu acaba?
Evet, yani şu anda Türkiye'de bu ucube sisteme, başkanlık sistemi de değil, işte Cumhurbaşkanlığı sistemi dedikleri tek adam sistemi, aslında padişahlık sistemine geçildiğinden beri Türkiye'deki bütün kurumsal yapı bozuldu. Yani devlet nizamı alt üst edildi. Hı hı. Şu anda Erdoğan ve adamları, bir kişi ve etrafındaki bir ekip ülkeyi yönetiyor ve her konuda karar veriyorlar. Ama karar verirken başka bir şey daha oluyor. Bu yapıyı destekleyen Milliyetçi Hareket Partisi'nin onayı, izni dahilinde bazı temel konularda karar verebiliyorlar. Şu anda MHP'nin bir vesayeti var aslında AKP üzerinde. Dolayısıyla bu da şeyi rahatsız ediyor. Şu anda AK Parti'nin tabanını, örgütünü, yapısını, düne kadar bu partiye hizmet verenleri rahatsız ediyor. Çünkü şu anda biz konuştuğumuz zaman bile AK Parti'nin milletvekilleriyle birçoğu bizim dediğimizden daha çok MHP'lilerin dediği oluyor diye şikayet ediyorlar. Yani bu haldeler. Dolayısıyla bu düzenin halk üzerinde, genel olarak toplum üzerinde bir baskısı var. O hissediliyor. Bir de AKP içinde partinin artık partililer tarafından değil, başkaları tarafından yönetildiğine dair, kullanıldığına dair bir kanaat var.
Evet. Doğru. Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomide yeni bir yatırım, üretim, ihracat, istihdam seferberliği başlatıyoruz demişti. Şimdi 18 yıl iktidar olduktan sonra böyle bir açıklamayı siz nasıl buluyorsunuz?
Şimdi tabii şu anda ekonomik veriler ne yazık ki iyi değil. Yani işte dolar 8 lira, efendim euro 10 lira civarında, 9,5 lira civarında seyrediyor.
Evet.
Ve Türkiye'ye yabancı sermaye gelmiyor, yabancı yatırımcı gelmiyor. Bunun da en önemli sebeplerinden bir tanesi Türkiye'deki hukuksal yapıdan kaynaklanıyor. Hem siyasi istikrar hem hukuksal istikrar açısından yabancı yatırımcı güven ister. Şimdi bunu görmediği için de yabancı yatırımcı Türkiye'ye gelmiyor. Onun için aslında hükümetin yeniden hukuk reformu, yeniden ekonomik yapısal reformlar söylemi bununla bağlantılıdır. Düne kadar Sayın Cumhurbaşkanı'nın damadı hazinenin ve maliyenin başındaydı. Bu da yakınlarına görev verme şeklinde kamuoyuna yansıyor. İşin layıkı değil, liyakatlı olanlar değil, eş dost ahbapla bu işler götürülüyor imajı yine yabancı yatırımcının kaçmasına sebep oluyordu. Dolayısıyla da bu nedenle de ekonomik veriler kötüye gidiyor. Yeniden toparlamak için işte efendim Maliye Hazine Bakanı değişti, Merkez Bankası Başkanı değişti ve işte hukuk reformu, ekonomik reformlar söylemiyle yeniden yatırımcı çekilmeye çalışılıyor.
Doğru. Efendim kırmadığınız için çok teşekkür ederiz Ali Bey. Sağ olun. Eyvallah. Sevgili dinleyiciler, bugün sohbetimizde CHP'li Sayın Ali Özgündüz ile konuştuk. Bugün röportajımızda Bülent Arınç'ın Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden istifa etmesi ve AK Parti ile ilgili son yaşanan haberleri kısaca gözden geçirmeye çalıştık. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki ayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Muhterem dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Kayhan gazetesinde İran ve Rusya Dışişleri Bakanları Zarif ve Lavrov'un Bercam nükleer anlaşmasının Suriye krizi ve Karabağ münakaşası gibi önemli konulara görüşmesi, İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi'nin İran Atom Enerjisi Kurumu uranyumu zenginleştirme seviyesini yükseltmeye hazır olduğunu açıklaması gibi haberler göze çarparken, Risalet gazetesinde İran'ın Viyana'daki uluslararası kurum ve kuruluşlarda daimi temsilcisi Kazım Garibaba denen İran karşıtı yaptırımlara yönelik değerlendirmesini konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İran'ın Viyana'daki uluslararası kurum ve kuruluşlarda daimi temsilcisi Kazım Garibabadi, tek yanlı yaptırımlar ve sonuçlarının gelişmekte olan ülkelerin koronavirüs salgını ile mücadeleleri üzerindeki etkilerine tepki gösterdi. Birleşmiş Milletler Kalkınma Örgütü Konseyi'nin 48. zirvesinde konuşan Garibabadi, koronavirüs salgını ile mücadelenin uluslararası işbirliği ve dayanışmayı kaçınılmaz kıldığını belirterek şöyle dedi. Maalesef ülkelere karşı tek yanlı yaptırımların devam ettiğine şahit oluyoruz ki bu da Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Bildirgesi, uluslararası hukuk, uluslararası insan hakları ve ayrıca çok yönlülük ilkeleri, diplomasi normları ve uluslararası ilkelere hakim olan ilkelere ve hedeflere aykırıdır. Garibabadi, koronavirüs salgınının gelişmekte olan ülkelerin üzerinde kısa ve uzun vadeli etkilerinden duyulan kaygıya işaretle şöyle ekledi. Birleşmiş Milletler Kalkınma Örgütü Konseyi'nin tüm çabalarını Birleşmiş Milletler'in diğer kurumları ile işbirliği çerçevesinde bu ülkelerin gerekli tıbbi ekipmanlara ulaşma imkanından ve ayrıca üretilen aşılardan adil bir şekilde yararlanmaları üzerinde odaklanması gerekir.
İttihat gazetesinde dünyada koronavirüs pandemisinin can almaya devam etmesi, Amerika'nın İran'a karşı hasmane politikalarını sürdürmesi gibi haberlere yer verilirken, Horasan gazetesinde Korsan İsrail Başbakanı'nın Arabistan'ı ziyaret ettiğine dair çıkan haberlere tekviyeleri konudan bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Korsan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Suudi Arabistan'a gizli bir ziyaret gerçekleştirerek Suudi Veliaht Muhammed Bin Salman ile görüşmesiyle ilgili habere tepki yağmaya devam ediyor. Korsan İsrail medyası, Siyonist Başbakan Netanyahu'nun Suudi Veliaht Muhammed Bin Salman ile gizlice görüştüğünü yazdı. Haber, İslam ve Arap dünyasında geniş tepkilere yol açtı. Irak'ın Nüceba Hareketi, Siyonist Başbakan Benjamin Netanyahu'nun kutsal topraklara gizli ziyaretini Suud Hanedanı'nın ihaneti olarak yorumladı. Hamas Hareketi ise bu haber doğru olduğu takdirde çok tehlikeli bir gelişme olduğunu açıkladı. Yemen Ensarullah Hareketi, Filistin İslami Cihat Hareketi, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi ve diğer birçok İslami hareketlerin yetkilileri bu habere sert tepki göstererek Netanyahu'nun ziyaretini Suud Hanedanı'nın İslam ve Müslümanlara ihaneti olarak niteledi.
Hemşeri gazetesinde bazı Arap rejimlerin Siyonist rejimle ilişkilerini normalleştirme girişimine karşı İran'ı yetkilenen tepkisine konudan bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Cumhurbaşkanlığına bağlı Filistin Halkı'nın İslam İnkılabı'na Destek Komitesi Başkanı Ayetullah Muhammed Hasan Ahteri, bazı Arap rejimlerin Korsan İsrail ile ilişkilerini normalleştirmesinin Suudi Arabistan'ın destekleri ve zemin hazırlaması ile gerçekleştiğini belirtti. Siyonist rejim başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Suudi Arabistan'a gizli ziyareti ile ilgili haberlere tepki gösteren Ayetullah Ahteri, Suud elebaşları, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Sudan rejimlerinin İsrail ile normalleşme anlaşması imzalamalarına zemin hazırlayarak bu işe destek verdiklerini belirtti. Ayetullah Ahteri şöyle dedi: "Bölgede Golan Tepeleri ve Batı Şeria'da bazı bölgelerin ilhakı, yerleşke inşaatının devam etmesi, Siyonist rejimin Filistin'i bombardıman etmesini ve Filistin halkının evlerini yıkmasına destek verilmesi, hepsi Korsan İsrail'in bölgedeki hamillerinin işbirliğiyle gerçekleşen cinayetler ve ihanetlerdir." Cumhurbaşkanlığına bağlı Filistin Halkı'nın İslam İnkılabı'na Destek Komitesi Başkanı Ayetullah Ahteri, Müslümanlar, İslam ülkeleri ve Filistin milletinin Filistin ülküsünden geri adım atmamaları gerektiğini belirtti.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Farsça ve Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığı ile Farsça ve Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Farsça ve kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye gündemi.
Değerli dinleyiciler, Türkiye gelişmelerini irdelediğimiz haftalık programımızın bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her hafta olduğu gibi Türkiye'nin geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Sohbetimize geçen hafta Türkiye'de meydana gelen bazı önemli gelişmelerin ana başlıkları ile başlıyoruz.
Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki gerginliklerin devam etmesi,
Türkiye Meclisi'nin Cumhurbaşkanlığı tezkeresini kabul etmesi
ve Türkiye Meclisi'nin Afganistan barış müzakerelerine desteği
ve son olarak Bülent Arınç'ın istifası
bugünkü sohbetimizin ana başlıklarını oluşturuyor.
Geçen hafta Türkiye'de yayımlanan Yeni Şafak gazetesinin Katil ve Cellat Bin Selman içerikli yazısı Suudi Arabistan siyaset ve medya çevresinde geniş yankı buldu ve iki ülke arasındaki gerginliği tırmandırdı. Riyad hükümetinin Ankara hükümetinin hamlelerine olumsuz tepkisi göz önüne alındığında bu tür eylemlerin iki ülke arasındaki ilişkileri krizin eşiğine getireceği de söylenmelidir. Suudi rejimine bağlı medya, iktidardaki AKP'nin resmi organının suçlamalarına sert tepki vermemiş olsa da geçtiğimiz yılların deneyimi Riyad hükümet yetkililerinin bu suçlamalara temelde temkinli yaklaştığını gösteriyor.
Özellikle mevcut bağlamda Siyonist rejimle ilişkilerin normalleşmesi meselesi ve Riyad'daki G20 zirvesi bu alandaki hassasiyetleri her zamankinden daha arttırmıştır. Suudi Kralı Selman'ın Türkiye Cumhurbaşkanı ile telefonda görüşmesi ve bu konuşmada ilişkilerin güçlendirilmesiyle ilgili konuşmalar yönündeki tahminler Riyad'ın Ankara karşısında geri adım attığını gösteriyor. Aslında Ankara-Riyad ilişkilerinin daha da krize sürüklenmesiyle Türk medyası Suudi Arabistan Krallığı'na saldırmaya devam ediyor. Buna rağmen Suudi Ticaret Odası Başkanı Aclan El Aclan, Türk mallarının boykot edilmesini talep ederek büyük bir gündem maddesi yaratmıştır. El Aclan şöyle bir tweet attı. İthalat, yatırım veya turizm dahil Türkiye ile ilgili her alanın boykot edilmesi, Türk hükümetinin liderlerimize karşı devam eden düşmanlığına cevaben her Suudi iş adamının ve tüketicinin sorumluluğu sayılır. Şimdi konuyla ilgili siyasi meseleler uzmanı Sayın Mirhan Özbekli'nin görüşlerini dinliyorsunuz.
Kısacası şunu söyleyebilirim. Şüphe yok ki son birkaç yıldır Ankara ile Riyad arasında gelgitler yaşanıyor. Kimi coğrafyalardaki çıkar çatışmalarından dolayı aralarında gerginlik yaşanıyor. Malumunuz daha önce Amerika'da yaşayan bir Suudi Arabistan vatandaşının da Türkiye'de öldürülmesi, yine Ankara ile Riyad arasında özellikle Suriye, Yemen gibi bu coğrafyalarda, Irak gibi bu coğrafyalarda kimi zaman çıkarlarının çatışıyor olması, Türkiye'nin kimi zaman Washington'la problem yaşaması, yine Türkiye'nin kimi zaman Tel Aviv'le sorun yaşanmasından kaynaklı Riyad ile Ankara arasında kimi sorunlar yaşanıyor. Ama bunlar çok köklü ve çok ciddi problemler olduğunu düşünmüyorum. Ama şu aşamada bir problem yaşanıyor. Gerçi daha önce de belirttim. Daha önce de bu problemlerin bir kısım problemler yaşanmıştı. Tabii bunların ben Riyad'ın o duruşu, Orta Doğu'da, İslam alemindeki duruşu, Tel Aviv ve Washington'la olan çok yakın ilişkileri şüphe yok ki birçok ülkenin bu başkentle olan ilişkilerini gözden geçirmesi gerektiğini düşünüyorum ama umarım Ankara'nın Riyad'la yaşadığı bu problemlerde ilkesel bazı kararlar alır ve Riyad'ın en azından Ankara'dan tepki alması Riyad'ı bazı konularda belki düşünmeye itebilir.
Sayın Mirhan Özbekli'ye görüşlerini bizimle paylaştığı için teşekkür ediyoruz.
Geçtiğimiz hafta Türkiye yönetimi yıllarca süren çaba ve ısrarın ardından Güney Kafkasya'ya askeri güç göndermeyi ve Azerbaycan Cumhuriyeti topraklarında askeri üs kurma yönünde başarı elde edebildi. Ankara yönetiminin Azerbaycan Cumhuriyeti ile daha önce askeri üs kurmaya çalışma konusu gizli tutuluyordu. Ancak artık Türkiye Meclisi'nden Azerbaycan Cumhuriyeti topraklarına asker gönderilmesine izin veren Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin onaylanması ve Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Türk askerlerinin ülke topraklarına gireceğini duyurmasının ardından konunun gizli bir yanı kalmadı.
Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasında askeri çatışmaların başlamasının ardından Ankara açık şekilde Bakü'yü destekledi. Bunun üzerine Bakü yetkililerinin Türkiye'nin kendi topraklarına askeri güç gönderme isteğini kabul edeceği düşünülüyordu. Bu bağlamda Türkiye Meclisi 17 Kasım tarihinde Türk askerlerinin bir seneliğine Azerbaycan Cumhuriyeti topraklarına konuşlandırılmasına izin veren Cumhurbaşkanlığı tezkiresini onayladı. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü ile Erivan arasında imzalanan ateşkes anlaşmasının uygulanmasını güvence altına alma bahanesiyle Azerbaycan Cumhuriyeti topraklarına askeri güç gönderilmesini öngören tasarıyı meclise sunmuştu.
Azerbaycan Cumhuriyeti işgal edilen topraklarının 2/3'ünü kurtardığı ve gerisinin durumunun belli olmadığı bir sırada Türkiye tarafından bu adım atılmış oldu. Rusya, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan arasında imzalanan üçlü anlaşmada Dağlık Karabağ bölgesinin ismine bile yer verilmemiştir. Oysa yaklaşık 30 senedir Erivan ile Bakü arasındaki anlaşmazlık sırf Dağlık Karabağ mülkiyet iddiası üzerinden yaşanıyordu.
Geçen hafta Türkiye Meclisi Başkanı Afganistan hükümetinin Taliban grubuyla barış müzakere sürecini desteklediğini duyurdu.
Mustafa Şentop, Ankara'da Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah ile görüşmesinde Afgan grupların Taliban ile barış müzakere sürecinin yüksek önem taşıdığını, Türkiye Meclisi'nin bu süreci izleyerek destek verdiğini söyledi. Şentop ayrıca Afganistan'da savaşın bitmesi ve ülke halkının huzur ve istikrar içinde yaşaması gerektiğini ifade etti. Yapılan görüşmede Abdullah Abdullah da Türkiye Meclisi'nden ülkesinde barış sürecine desteğe devam etmesini istedi. 12 Eylül tarihinde Katar'da Afgan gruplar arasında müzakere sürecinin tıkanmasının ardından Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı bu süreçte rol oynayan diğer aktörlerin desteğini almak için bazı bölge ülkelerine ziyareti gündemine aldı.
Katar'da Afgan gruplar arasında müzakereler soluksuz ve zor süreçte devam ederken Kabil yetkililerine bölgesel destekler büyük önem taşıyor. Bu yüzden Abdullah Afganistan için ekonomik ve siyasi bir ortak olarak Türkiye'nin barış görüşmelerine etkin şekilde desteklenmesini umut ediyor. Türkiye Meclisi Başkanı barış sürecine destek açıklamaları ise Abdullah'ın bu isteğine Ankara'nın olumlu yanıtı sayılıyor. Türkiye komşularla sıfır gerginlik siyaseti ve bölge gelişmelerinde olumlu rol üstlenmeye çalışmasına rağmen son yıllarda bölgede bazı ülkeler ve komşularla gerginlik oluşturma ve yoğunlaştırma bağlamında attığı adımlarla Türkiye'nin milli güvenlik ve çıkarlarını tehlikeye atmış bulunuyor. Bu şartlarda Afganistan halkı ve Kabil yönetimi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Afgan grupları arasındaki müzakerelerde Kabil için kader belirleyici adımlar atmasını ve bu görüşmelerin desteklenmesinde şeffaf ve etkin siyasetler izlemesini umut ediyor.
Geçtiğimiz hafta Bülent Arınç, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden ayrıldığını açıkladı. Bu haberle birlikte sohbetimizi noktalıyoruz.
Arınç yaptığı açıklamada benim konuşmamın şahıslar üzerinden farklı zeminlere kaydırılması sebebiyle reform çalışmalarını engelleyeceğine dair kaygılandığımdan Yüksek İstişare Kurulu üyeliği görevinden ayrılmamın daha uygun olacağına karar verdim dedi. Arınç'ın açıklamasının ardından İletişim Başkanlığı da istifanın kabul edildiğini duyurdu. Arınç Habertürk televizyona katıldığı programda eski Halkların Demokratik Partisi eş başkanı Selahattin Demirtaş'ın tahliye olabileceğini ve iş insanı Osman Kavala'nın tutuklu kalmasına hayret ettiğini söylemişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise isim vermeden reform gündemimize yaptığımız vurgular bahane edilerek yeni fitne ateşi yakılmaya çalışıldığını görüyoruz tepkisini göstermişti. MHP lideri Bahçeli de Arınç'a sert tepki göstermiş, Demirtaş'ın kitabından bahsetmesiyle ilgili olarak da Devran isimli kitap bir terör alıntısıdır demişti.
Değerli dinleyiciler, Türkiye gelişmelerini irdelediğimiz haftalık programımızın bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Haftaya tekrar buluşmak umuduyla, hoşça kalın. İrip Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Sağlık Bülteni.
Değerli dinleyiciler, Sağlık Bülteni isimli dizi sohbetimizin 48. bölümüyle sizlerle birlikteyiz.
Bu bölümde diyare ismiyle de bilinen ishal hastalığı hakkında konuşacağız.
gastrointestinal veya sindirim sistemi hastalıkları besinlerin sindirimi ve emilimini ve vücudunda genel sağlığını olumsuz etkileyen hastalıklardır. Gastrointestinal veya sindirim sistemi ağızdan başlayıp makada kadar devam eden kıvrımlı bir yapıya sahip sistemdir. Bu nedenle gastrointestinal hastalıklar çok çeşitli hastalıkları kapsar. Sağlık Bülteni isimli programımızın bu bölümünde çocuklarda, bebeklerde ve hamile kadınlarda gastrointestinal ishali, önleme yöntemleri, nedenleri, tedavi yöntemlerini inceleyeceğiz.
İshal, gevşek, sulu dışkı veya yüksek sıklıkla tekrarlanan bağırsak hareketleri anlamına gelir. Neredeyse tüm çocukların zaman zaman ishal olduğu söylenebilir. İshal, başlı başına bir hastalık değil, başka hastalıkların belirtisi olarak sayılabilir. İshal yaygın bir sorun olmasına ve nadiren ciddi ve tehlikeli olmasına rağmen ne zaman doktora görünmeniz gerektiğini bilmek yine de önemlidir. İshal dehidrasyona neden olabilir. Dehidrasyon vücudun su ve elektrolit dengesini, sodyum, potasyum, klorür dengesini bozabilir ve tedavi edilmezse ciddi sorunlara neden olabilir.
İshal çocuklar arasında en sık görülen sorunlardan biridir. Bu sorun bir veya iki gün sürebilir ve sonra da kendi kendine düzelebilir. İshal iki günden fazla sürerse çocuğunuzun ciddi sorunları olabilir. Üç veya dört gün üst üste ishali olan ve yeterince sıvı tüketemeyen çocukların yanı sıra bazı uyarı belirtileri olan çocukların bir gastroenterolog tarafından değerlendirilmesi gerekiyor. İshal iki haftadan daha kısa sürerse ve başka herhangi bir uyarı belirtisi görülmezse, büyük olasılıkla bir gastrointestinal virüsten kaynaklanmıştır. Böyle olursa başka testlere de gerek yoktur. Ancak sindirim sistemi doktoru ishalin çocuğun diğer semptomlarından kaynaklandığını tahmin ederse, başka bir durum söz konusu olabilir. Bu sorunu araştırmak için başka testler de önerilebilir. Başka belirtiler de varsa tam kan hücreleri sayımı, idrar testi, tam dışkı testi ve değerlendirmesi, abdominal radyoloji gibi testler veya bu testlerin bir kombinasyonu yapılabilir. İshalın tedavisi neden ortaya çıktığına bağlıdır.
İshal hem akut hem de kronik formlarda ortaya çıkar. Bir veya iki gün süren akut veya kısa süreli ishal, bakteri veya virüse bulaşmış yiyecek veya sudan kaynaklanmış olabilir. Kronik ishal, bir haftadan fazla süren ishaldir. Bunun nedeni diğer bağırsak sorunları veya hastalıkları veya rotavirüs gibi bir virüs veya salmonella gibi bakteriler ve nadir durumlarda giardia gibi enfeksiyon gibi bozukluklar olabilir. Viral etkenler çocuklarda görülen ishalin en sık nedenlidir. Müsil ve antibiyotik gibi ilaçlar da hem çocuklarda hem de yetişkinlerde ishale neden olabilir. Gıda zehirlenmesi de ishale neden olabilir. İrritabl bağırsak sendromu, genel alerjiler ve gıda alerjileri ve hastalıkları da ishalin diğer nedenleridir.
İshalin semptomları her çocukta biraz farklıdır. Mide ekşimesi, şişkinlik veya mide gazlanması, kusma, acil tuvalete gitme hissi, dehidrasyon ve dışkı kaçırma bu semptomlardan bazılarıdır. İshalin semptomları diğer hastalıkların ve problemlerin semptomlarına benzer olabilir. Şiddetli ishal, ciddi ve tehlikeli bir hastalığın belirtisidir ve doğru teşhis ve tedavi için bir uzmana görülmeyi şartlı kılar. İshalın en büyük sonucu dehidrasyondur. dehidrasyon çocuklarda ve bağışıklık sistemi zayıflamış kişilerde daha yaygındır. Dehidrasyon hafif, orta veya şiddetli olabilir. Orta ile şiddetli dehidrasyon kalp ve akciğer üzerinde baskı oluşturur. Ağır vakalarda çok tehlikeli ve ciddi bir durum olan şoka neden olur.
Bebeğinizin dışkısında kan görürseniz veya bebeğiniz yemek yemeyi veya içmeyi reddederse, bebeklerde birkaç saatten fazla ve çocuklarda 8 saatten fazla ise, orta ve şiddetli dehidrasyon yaşanırsa, şiddetli karın ağrısı varsa, bebeğinizin davranışlarında letarji veya tepkilerin azalması gibi değişiklikler görürseniz hemen bir doktora başvurun.
Doktor önce çocuğun semptomlarını ve tıbbi geçmişini sorar. Ardından çocuğu fiziksel olarak muayene eder. Çocuğun kan, idrar ve dışkı testleri yaptırması gerekebilir. Gastrointestinal sistemdeki yapısal sorunları kontrol etmek için karın röntgenleri çektirilebilir veya belirli yiyeceklere de karşı alerji veya intolerans olup olmadığı kontrol edilebilir. Karın bağırsağın içi de sigmoidoskopi ile incelenebilir. Çocuklarda ishal tedavisi nedene bağlı olarak değişir. Bu durumlarda doktor hasarın nedenine göre uygun tedavi yöntemleri sunar.
Ellerinizi düzenli olarak yıkamak bakteriyel enfeksiyonların yayılmasını önler. Rotavirüs ile enfeksiyonu önlemek için rotavirüs aşısı verilebilir. Doktorunuza çocuğunuz için doğru aşıları da sormalısınız. Seyahat ederken bebeğinizin yediği ve içtiği her şeyin sağlıklı olduğundan emin olun. Seyahat sırasında yeme ve içme konusunda sağlık tavsiyelerine titiz bir şekilde bağlı kalın. Bu tavsiyelere uymak çocuklarda ishali önlemede etkilidir. Bu çerçevede içmek veya dış fırçalamak için uygunsuz içme suyu kullanmayın. Musluk suyundan yapılmamış buz kullanmayın. Pastörize edilmemiş süt kullanmayın. Yıkanmamış meyve ve sebzeleri kullanmayın. Yeterince pişirilmemiş kırmızı et veya balık kullanmayın. Ve sokak tezgahlarında ve yol kenarında pişirilen yemekleri almayın.
Birçok kadın hamileliğin farklı aşamalarında yemek yedikten saatler sonra ishal veya sulu dışkı sorunu yaşar. Hamilelik sırasında ise ishal veya kabızlığın bebeğin düşmesine neden olduğuna dair yaygın bir yanılgı vardır. Ancak gerçek şu ki özellikle gebeliğin ilk 3 ayında böyle bir sorun oldukça normaldir. Bazı kadınlarda doğum yapmadan önce ishal olur. Hamilelik sırasında vücutta yeterince su olması çok önemlidir ve ishal vücudun hızla susuz kalmasına ve elektrolit dengesizliğine neden olur. Vücut susuz kaldığında doğum sancılarına benzer bir ağrı oluşur. Bu nedenle de hamilelik sırasında birçok hasta intravenöz sıvılarla tedavi edilir. İshal kontrol edilemez hale gelirse ve anne düşük enerji ve karın ağrısı hissederse bir doktora görünmesi şarttır.
İshal, kusma, mide bulantısı ve aşarma ile beraber gebeliğin ilk belirtilerinden biridir. Bu durum özellikle östrojen, projesteron ve HCG gibi hormon seviyelerinin artmasının kaynağıdır. Ancak bazen ishal ciddi ve ölümcül olabilir. Günde 3 defadan fazla ishaliniz varsa su vücudunuza ulaşmalı ve dehidrasyonu telafi etmelisiniz. Bu bir acil durumdur ve siz hemen doktora başvurmalısınız.
Doğum öncesi vitaminlerdeki demir, gıda zehirlenmesi, belirli bakteri veya virüslerin neden olduğu mide gribi, iltihaplı bağırsak hastalığı ve irritable bağırsak sendromu, kronik ishal gibi sindirim sorunları ishalın nedenlerinden bazılarıdır. Yukarıda belirtilen yaygın ve etkenlerin yanı sıra viral veya bakteriyal enfeksiyonlar, Listeria grubu B strep, tokoklar ayrıca rahim dışı gebelik, ağrılı ishalın bir başka olası nedenidir. Özellikle gebeliğin ilk 3 ayında böyle bir durum yaşanabilir.
Kadınlarda gebeliğin son 3 ayında da ishal yaşanabilir. Bu ishal bir doğum belirtisidir ve doğumdan birkaç hafta önce ortaya çıkabilir. Ancak bebeğin hemen doğacağı anlamına gelmez. Sadece vücudun yakın gelecekte doğuma hazırlandığının bir işaretidir. Hamilelik döneminde demir yönünden zengin vitamin, ilaç ve takviye tüketimine bağlı olarak yeşil gıda maddelerin tüketimi artmakta. Ve bu da dışkının yeşil renginin nedenlerinden biri olabilir. Bu rahatsızlığı olan gebeler önceki günlerde yedikleri yiyecekleri hatırlamalı. Böylece geçen günlerde bağırsak hareketlenmesine neden olan herhangi dışkının yeşil rengine sebep olan besin maddesi almamışlarsa bir doktora görülmelidir.
Hamilelikte ishalın birkaç nedeni vardır. Ancak bir yere kadar engellenebilir. Sindirimi zor olduğu için yağlı ve baharatlı yiyeceklerden kaçının. Laktoz intoleransınız varsa süt tüketiminizi de azaltın ve bunun yerine diğer kalsiyum kaynaklarını da kullanın. Sindirim sistemine zarar verebileceğinizden de yüksek şekerli içeceklerden de kaçının. Kahve, çay, üzüm suyu ve enerji içecekleri tüketmeyin.
Yolculuk ishali seyahat sırasında ortaya çıkar. Yolculuk ishali dışkı ile kirlenmiş su veya yiyecek tüketmekten kaynaklanır. Genel olarak hamilelik sırasında ishal olmak istemiyorsanız satıcılardan yiyecek almayın. Tasfiye edilmemiş suyu içmek bir yana fırçalamak için bile kullanmayınız. Hijyene dikkat edilmeyen yerlere gitmeyin. Kabukları ile yenmesi gereken meyveleri tüketmeyin.
Muhterem dinleyiciler, Sağlık Bülteni isimli dizi sohbetimizin 48. bölümünün sonuna geldik.
Sağlıcakla kalın.
En büyük saadet mümin olmaktır. Hidayet sendendir ulu Allah'ım. Ebedi selamet mümin kalmaktır. İnayet sendendir affet Allah'ım. Rezzaksın biz sana muhtacız, açız. Sen yarattın bizi zayıf ve aciz. Güç, kuvvet sendedir kulların naçiz. Bitayet sendendir affet Allah'ım. Rahmetin yağsın ki yeşersin sine. Son verelim Rabbim nefrete kine. Senden geldik varış sanadır yine. Nihayet sendendir affet Allah'ım. bizi bu dünyaya iskan eyledin. Hidayeti bize asan eyledin. Hudutsuz nimetler ihsan eyledin. Letafet sendendir, affet Allah'ım. Namaz miracımız, divana durduk. Affına sığındık, mağfiret sorduk. Basiret nurunla gerçeği gördük. Dirayet sendendir, affet Allah'ım. Din olarak bize İslam'ı seçtin. Engin rahmetini yayarak saçtın. Gönülden gönüle yolları açtın. Sirayet sendendir, affet Allah'ım. Hak yolu gösterdin, sana ulaştık. Nefsi halk eyledin, suça bulaştık. Misafirhanede gezdik dolaştık. Ziyafet sendendir, affet Allah'ım. Ne büyük zenginlik kapını çalmak, en büyük mutluluk yolunu bulmak. Ne büyük saadet Müslüman olmak, şerafet sendendir, affet Allah'ım. Sana kavuşunca güleceğiz biz, ömür takdir ettin, öleceğiz biz. Kefene sarılı geleceğiz biz, kıyafet sendendir, affet Allah'ım.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19.395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler ise Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.